satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Türkiye ve Dünya gündeminin satır aralarını okuyacağımız programımızı Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu hazırladı. Teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı, sesimizin sizlere ulaşmasında bizlere yardımcı oluyor. Ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Türkiye ve Dünya gündeminin satır aralarını okuyacağımız programımıza başlıyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye 17 Nisan'da başlayan çok hızlı bir süreçle erken seçime gitme kararı aldı. 17 Nisan'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından çok baş döndürücü bir süreç yaşandı ve Türkiye 24 Haziran'da seçime gitme kararı aldı. Erken seçimin bütün ayrıntılarını konuşacağız. Seçimlerde muhalefet partileri ortak aday çıkarabilecek mi sorusuna da cevap arayacağız programımızda. Ve Türkiye'de yapılacak seçimler Avrupa ülkelerinde krize neden oldu. Türkiye'de yapılacak seçimler Avrupa ülkelerinde nasıl krize oldu? Bunları da birlikte değerlendireceğiz. Fatih Atik, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Geçen hafta 17 Nisan Salı günü programımız vardı. Ve biz o programımızda erken seçim olur mu olmaz mı sorusuna cevap ararken ben kendi adıma erken seçim olmaz demiştim. Ve yanıldığımızı gördük. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Çünkü benim çıkış noktam şudu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar seçimleri hep zamanında yapmıştı. Bu nedenle de Bahçeli'nin erken seçim çıkışına AK Parti red cevabı verir ve seçimler zamanında yapılır diye fikir beyan etmiştim. Ancak yanıldığımızı gördük ve Türkiye erken seçime gidiyor. 17 Nisan Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli AK Parti MHP grup toplantısındaki konuşmasında dedi ki 26 Ağustos'ta erken seçim yapalım dedi. Ve 18 Nisan Çarşamba günü, hemen ertesi gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli külliyede 13.30'da bir araya geldiler. Yarım saatlik bir görüşme yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16 sularında kameraların karşısına geçerek dedi ki erken seçim kararı aldık ve seçimler 24 Haziran tarihinde yapılacak dedi. Cuma günü de erken seçim teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi ve genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılması netleşmiş oldu. Ve arkasından da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin uyum yasaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hemen gönderildi. Dün komisyonda, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü, kabul edildi uyum yasaları ve bugün de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu da uyum yasalarını bekliyor. Uyum yasalarının yayınlanmasının ardından seçim takvimi de açıklanacak. Ve bugün adaylık süreçleri de başladı. Partilere milletvekili adaylarının müracaatları alınmaya başladı. Şimdi şuradan başlayalım. Bahçeli erken seçim dedi. Biz dedik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti erken seçimi kabul etmez. AK Parti ve Cumhurbaşkanı erken seçimi neden kabul etmek?
Neden etti?
Karar aldı.
Evet. Şimdi sen tabii geçen haftaki programda Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi ikna eder, gönderir demiştin.
Evet.
Ben de dedim ki tüp, macun tüpten çıktı. Uh-huh. Artık olmaz yani bu iş. Seçim olur dedik ama biraz tabii ihtiyatlı konuştuk yine de. Neticede bizim buradaki programdan sonra erken seçim kararı çıktı yani. O artık bundan sonra seçime gidiyoruz. Tabii erken seçim kararı nasıl alındı? Bu çok önemli.
Bahçeli'nin... Ben programa girmeden önce Necmettin Maksutoğlu, program yapımcımızla da konuştuk.
O mu dedi öyle?
Ona dedim ki bu programı dedim biz geçen hafta akşam saatlerinde yapmış olsaydık ben erken seçim var derdim. Çünkü akşam saatlerinde erken seçimin olacağını öğrenmiştik yani.
Evet.
Ama bizim programı yaptığımız saatlerde henüz durum netleşmemişti. Onu da belirtelim.
Bana da dün geçen haftaki o şeyi Şule Özçakır söyledi. Kesin erken seçim olur, sen böyle söyle programda. Ben de ondan anlatıyor. Yani program yapmak kolay bir şey değil.
Evet.
Tabii böyle öngörülü olmak lazım geliyor. O yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz, arkadaşlarımızın. Şimdi tabii Devlet Bahçeli bu işi yaparken, bu kararı açıklarken bir takım tedbirlerden, bir takım ihtiyatlardan bahsetti. Evet. Türkiye'ye karşı operasyonlar var dedi. İşin ekonomik kısmından bahsetti. Ve özellikle FETÖ'nün kripto FETÖ'cüler yoluyla Türkiye'de yeni kalkışmalarda bulunabileceğini, yabancı devletlerin Türkiye'ye karşı bir takım operasyonlara girişebileceğini söyledi. Bu tehdit algılarıyla Türkiye'nin artık 2019'a kadar beklememesi gerektiğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı da benzer cümleleri kurdu ertesi gün yaptığı basın toplantısında. Artık bir zaruret haline geldiğini söyledi. Çünkü siyaseten zaruret haline geliyor. Yani sen şöyle düşündün anladığım kadarıyla geçen hafta. Dedin ki yani Cumhurbaşkanı öngörülebilir bir lider. Bugüne kadar hiçbir zaman seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir karar açıklamadı. Hatta ve hatta parti toplantılarında 2019'u vurguladı. Erken seçim yok dedi. O günkü grup toplantısında bile. O gün
grup toplantısında da vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de söylüyor. Ben diyor o gün grup toplantısında 2019'u 3 kere vurguladım diye birkaç toplantıda daha sonra yaptı. Toplantıdaki konuşmalarında ifade etti. Biz o verilerden hareket ederek böyle bir öngörüde bulunduk. Ama tabii şimdi şunu da unutmamak lazım. Sayın Bahçeli erken seçimi gündeme getirince senin söylediğin gibi erken seçim macunun tüpten çıkması gibidir. Tabii. Af da öyledir mesela. Yani bir af söylentisi ortaya çıktığı zaman ya da bir Adalet Bakanı'ndan ya da hükümetten bir yetkiliden afla ilgili bir söz çıktığı zaman onu geri almanız mümkün değil. Gereğini yapmanız lazım.
Tabii.
Erken seçim de böyle bir şey. Şimdi tabii Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesi çok önemliydi erken seçimi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu daha önce erken seçim istemişti ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun hükümet nezdinde bir karşılığı yok. Sayın Bahçeli 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamış bir isim. Ve AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı adı altında milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde ittifak yapacaklarını açıklamış bir isim. Bu nedenle Sayın Bahçeli'den gelen erken seçim çağrısının bir karşının olması gerekiyordu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da parti kurmaylarıyla hemen grup toplantısının ardından parti kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Arkasından Bakanlar Kurulu'nda erken seçim çağrısı değerlendirildi. Ve erken seçim yapılmasının daha Türkiye'nin ve milletimizin menfaatine olduğuna karar verildiği için erken seçim çağrısına evet denildi. Şimdi tabii Sayın Bahçeli 26 Ağustos tarihini istemişti ama Erdoğan'la Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra 24 Haziran tarihinde karar kılındı. Bence bu çok önemli bir doğru bir adımdı. Çünkü erken seçim kararı verildikten sonra bu adımın en kısa sürede atılması çok doğru bir karar. Tabii. Çünkü 26 Ağustos'a kadar farklı tartışmalar olacaktı. Şimdi de oluyor mesela. Şimdi de farklı kumpaslar kuruluyor, tabii farklı canım. Oyunlar oynanıyor. 26 Ağustos'a kadar belki çok farklı tartışmalar olacaktı. O nedenle 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alması bence doğru bir adımdı. Tabii burada farklı bilgiler de var. Yani 2019 seçimlerine kadar beklenseydi Türkiye üzerinde farklı senaryolar oynanacağı, farklı oyunlar oynanacağı, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesini isteyen iç ve dış güçlerin çok farklı tuzaklar kuracağı, çok farklı kumpaslar kuracağına yönelik iddialar vardı. Bu erken seçim kararıyla bu kumpasların, bu oyunların önüne set çekilmiş oldu. Bu oyunlara karşı, bu kumpaslara karşı şahmat denilmiş oldu.
Çok güzel özetledin. Ama şunu söyleyelim. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri hiçbir zaman çok kolay olmadı. Yani bu seçim de öne alınsa da bir şekilde burada da bir takım gerilimlerin yaşanacağını biliyoruz. Ha, öne alınması daha büyük gerilimlerin, daha büyük tedirginliklerin yaşanmasını engellemiştir. Doğru. Ve evet. Cumhur İttifakı tarafından açısından bakıldığında muhalefet cephesine bir gol attıklarını görüyoruz. Yani erken davranarak onları hazırlıksız yakaladılar ki birkaç günden beri yani son bir haftada yaşanan hadiselerin hızına yetişmek mümkün değil. Biz gazeteciyiz, televizyon yayınları yapıyoruz. Yani haberler saniyeler içinde eskiyor. Haberler o kadar çabuk tükeniyor ki, yeni haber o kadar hızlı akıyor ki. Yani yeni gelişmeler inanılmaz bir hızla seyrediyor.
Tam bir baş döndürücü
tam trafik. Tam müthiş bir trafik var. Yani birdenbire hafta sonu İYİ Parti'ye geçti CHP milletvekilleri. Müthiş bir hareket bu. Evet. Türk siyasi tarihinde benzerine rastlanmamış bir şey.
Onu konuşacağız Fatih Attik de. Bu seçim erken seçim mi baskın seçim mi tartışması yapıyor muhalefet. Hı hı. Bu seçim baskın seçim olarak değerlendirilebilir mi?
Baskın seçim sayılmaz. Neden? Baskın olması için yani sürenin belki çok daha kısa olması lazım. Kaldı ki zaten şurada seçim satımı haline girmiş bir ülkeyiz. 2019'un Mart'ında seçim var. Yani bir yıldan daha az bir süre var. Muhalefet açısından bakıldığında muhalefet ilk kez seçimi dillendiren parti oldu. Her seferinde Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak seni oradan indireceğiz, seni oradan indireceğiz, bir an önce seçime gidelim. Evet. Söylemlerini geliştiren ana muhalefet partisiydi. Dolayısıyla yani zaten bir seçim hazırlığı öteden beri vardı. Hı-hı. Hatta ben bu geçen haftaki programda da konuştuk. Yani böyle bir çağrının Bahçeli'den geleceğini hepimiz tahmin ediyorduk. Hı-hı. Ve bunu ben 18 Mart'taki kongrede bekliyordum, MHP kongresinde. Hı-hı. Yani bu kadar seçim konusu konuşulurken, bu kadar böyle Cumhurbaşkanı ülkeyi turlarken, diğer siyasi liderler ülkeyi turlarken baskın seçim demek biraz fazla ileri bir yorum olur. Çünkü bir de şu var. Yeni dönemde artık teknolojik imkanlar o kadar gelişti ki Yüksek Seçim Kurulu 45 gün içinde seçim yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla yani buna baskın seçim demek biraz fazla olur yani.
Erken seçim demek daha doğru, daha doğru olur. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak muhalefetin adayı kim olacak o konuda tartışmalar var.
Muhalefetin adayı mı, FETÖ'nün adayı mı?
Muhalefetin adayının kim olacağı konusunu biraz sonra konuşalım. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programı devam ediyor. Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Ancak muhalefet partilerinin adayı konusunda müthiş bir trafik yaşanıyor ve henüz muhalefet partilerinin adayının kim olacağı belli değil. Hiçbir partinin adayının kim olacağı belli değil. Ortak aday mı olacak yoksa partiler ayrı ayrı aday mı çıkaracak? Bu konuda bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Ve müthiş de bir trafik yaşanıyor muhalefet partiler arasında. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi, HDP hı. arasında müthiş bir trafik var. Muhalefet partileri ortak bir aday çıkarabilecek mi?
Şimdi Bilal, buraya gelmeden önce birkaç telefon görüşmesi yaptım. Biraz bunların bir bölümü medyaya da yansıdı. Hı hı. Ortak adaylık noktasında bana gelen bilgiler, benim aldığım bilgilere göre Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi anlaştılar. Yani şu anda en azından prensipte, prensip ittifakı diyorlardı ya, hı hı. ilkesel ittifak. Ama bu bir adım öteye taşındı ve eski Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday gösterilmesi hususunda CHP ile Saadet Partisi arasında bir mutabakat var. Hı hı. Peki bu kadar trafik neden yaşanıyor? Bu kadar trafiğin yaşanma nedeni? Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday olma noktasında ya pazarlık da denilebilir buna. Perdeyi yukarıdan koydu. İki defa açıklama yaptı. Bugün tekrar açıklama yaptı sabah. Dedi ki ben genel başkan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım. Saadet ve CHP'nin tutumu nedir? Saadet ve CHP'nin tutumu da ortak adaylık noktasında Abdullah Gül'ü desteklemek ve buna İyi Parti'yi de dahil etmek. Böylelikle güç birliği içerisinde HDP'nin zaten bu ortaklığa, bu ittifaka içeriden değil, dışarıdan açık destek vereceği aşikar. Yani en önemli ortağı CHP'nin HDP bu noktada. Sessiz kaldıklarına bakmayın. Bugün bir video izledim sosyal medyada. Hı hı. Eski olabilir, o yüzden emin değilim ama Cemil Bayık'ın videosu, terörist başlığı Cemil Bayık'ın videosu diyordu ki Erdoğan-Bahçeli ittifakını mutlaka dağıtmalıyız, buna karşı güç birliği yapmalıyız. Bu demokrasinin bir gereğidir. Şimdi bunu kim söylüyor? Cemil Bayık söylüyor. PKK elebaşı. Buna benzer bir lafı bugün kim söyledi? Meclis grup toplantısında, meclis kürsüsünde konuşan ana muhalefet genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki tüm siyasi partilere sesleniyorum. Bu bir kurtuluş savaşıdır ve hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz dedi. Kimden kurtulmak için? Recep Tayyip Erdoğan'dan. Şimdi PKK elebaşı aynı hedefi gösteriyor. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı aynı hedefi gösteriyor. İyi Parti'nin genel başkanı aynı hedefi gösteriyor. Saadet Partisi'nin genel başkanı aynı hedefi gösteriyor. Hı hı. Bir de kimin bu hedefi gösteriyor? FETÖ. Hı hı. Şimdi böyle beşli, 28 Şubat döneminde beşli çete vardı hatırlarsın.
Evet.
Şimdi bugün de Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı yeni bir beşli cephe var. Ve bunun öncülüğünü de FETÖ yapıyor. Hı hı. Çok enteresan bir haber vardı bugün Yeni Şafak gazetesinde, dikkatini çekmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in nerede buluştuğunu yazıyordu Yeni Şafak. Hı hı. DSP eski milletvekili Tayyip Gülek'in evinde buluşuyorlar. DSP eski milletvekili Tayyip Gülek kim? Kasım Gülek'in kızı.
Kasım Gülek kim?
Kasım Gülek kim? Ecevit'i, Fethullah Gülen'i, terörist elebaşını Ecevit'le tanıştıran, siyasi çevrelere sokan ve ona müntesip olan diyeyim, onunla beraber hareket eden eski milletvekili. Ve bunların sicilleri çok farklı şekilde gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bakıldığında iki partinin Meral Akşener'in açıklamalarını hatırlayalım. Ne dedi? Biz dedi grup kurmak için abilik gubilik işlere girmeyeceğiz dedi. Ondan sonra İyi Parti CHP işbirliği yapmayacağı şeklinde kesin açıklamalar yaptı.
Bu girdikleri iş peki abilik gubilik bir iş değil mi?
Tam abilik gubilik bir
yani iş. Yani 15 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bir kararla istifa ediyor ve İyi Parti saflarına katılıyor.
Tabii.
Ve diyor ki CHP Grup Başkan Vekili milletvekillerimizin istifasına yönelik talimatı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Ve şimdi İyi Parti mecliste grup kurdu. Yani, bu abidik gubidik bir iş değil de nedir yani?
Yani buraya gelirken şeyi dinletmek için bir video hazırlamıştım ama bir ses. Hı hı. Yani Ayhan internetten bulabilirse dinletelim o sesi. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında yaptığı bir açıklama var. Habertürk Televizyonu'nda verdiği mülakat sırasında diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu.
Bende var o şey, dinletelim istersen.
Varsa buradan açalım, dinletelim. Hı hı. Sevgili dinleyicilerimiz de duysun. Diyor ki, önce o zaman sen dinlet onu, bul. Milletvekili transferlerine karşı çıkıyor, hı hı, inanılmaz bir şekilde. Hı. Ve bunu ihanet olarak suçluyor. Kime ihanet? Seçmene ihanet, vatana, hı, ihanet olarak gösteriyor.
Ayhan Bey, dinletebiliyor muyuz şimdi buradan? Benim telefonumda var. Telefonumdan dinletebilir miyiz?
Bir bas istersen dinletelim.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan bir yıl önce Habertürk Televizyonu'nda yaptığı açıklamaları dinletiyoruz sevgili dinleyiciler.
Başarı elde edilemedi. Ama şöyle bir duyum da alıyoruz, onu da rahatlıkla ifade edeyim. Özellikle MHP içindeki bu çalkantılardan 15-16 milletvekilinin AKP'ye transfer edileceği şeklinde bir duyum da var. Ve bu duyum sadece benim duyumum değil. Bu pek çok çevrede yaygın olarak da konuşuluyor. Böyle bir karakterde, yani bu karakterde milletvekili çıkar mı, inanmak istemiyorum. Kendi partisine ihanet eden, kendi seçmenine ihanet eden karakterde bir milletvekili grubunun öyle bu boyutta çıkacağını şahsen düşünmüyorum.
MİT mi? Ya inanılmaz yani.
Evet.
Yani şimdi bunları dinleyince, hı hı, ve bugün yapılan hareketi görünce insan dehşete kapılıyor.
Yani bugün yapılan hareketi Kılıçdaroğlu bir yıl önce itiraf etmiş. Diyor ki MHP'den 15 milletvekili istifa edecek. AK Parti'den 15 milletvekili istifa edecek. MHP'ye katılacak diyor. Böyle bir iddia gündeme getiriyor. Ve diyor ki böyle bir harekete kalkışacak karakterde milletvekili olamaz. Teşkilatına ve seçmenine ihanet edecek milletvekili olamaz diye düşünüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şimdi 15 tane CHP milletvekili İyi Parti saflarına katılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği davranışı CHP milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu yaptırtıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu şunu söyleyeyim. Yani vatana ihanetle suçladığı. Ben şunu söylemek istiyorum. Diyor ki oradaki ifadesinde. Hı. Bu karakterde milletvekili olmaz.
Evet
ben CHP milletvekillerinin bu karakterde olduğuna inanmıyorum. Hı. Kim bu karakterde biliyor musun? Ana muhalefetin genel başkanı bu karakterde. Ana muhalefetin genel başkanı kendi partisine, kendi tabanına, hı, ve kendi milletvekillerine ihanet içinde olduğunu bugün açıklamalarıyla, bugün yaptığı hareketlerle gösterdi.
Evet.
Hiçbir milletvekili İyi Parti'ye geçerken güler yüzle koşarak gitmedi. Hı hı. Ne dedi Bülent Tezcan ve Engin Altay, CHP sözcüleri? Genel başkanın talimatıyla dedi istifa ettiler partimizden. Hı hı. Demek ki milletvekillerinin iradesi değil bu.
Evet.
Zorla yaptırıyor. Hı hı. O zaman kim ihanet ediyor partisine? Hı hı. bir hareketin, bir siyasi partinin ve özellikle de iktidara en yakın olan ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi partisine, tabanına ihanet ediyor. Yani bugün, bu anlaşılabilir bir şey değil. Güneş bugün, Motel'den falan bahsediyorlar. Güneş Motel'de şöyle bir şey var. 1977 yılında yaşanan o harekette Adalet Partisi'nden 17 milletvekili, 11 miydi? 11 milletvekili Bülent Ecevit tarafından istifa ettiriliyor ve bu da DSP'nin tarihine bir kara lekedir CHP'nin tarihinde. Ama orada bir şey var. Ecevit hükümet kuruyor ve bu adamlarla iktidara geliyor. Tamam mı? Yani orada yine bir siyaset, her ne kadar eleştirsek de bir siyasi bir başarıya tahvil etme durumu var bunun. Burada ne var? CHP milletvekillerini kendi seçmeninin verdiği oylarla parlamentoya gönderdiği milletvekillerini istifa ettiriyorsun. Evet. Ve bunları başka bir partiye geçiriyorsun. Ve sonunda da ne oluyor? Hiçbir anlamı olmayan bir hareket. Evet. Boşu boşuna bir hareket.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekti. Dedi ki CHP'den istifa edip sözde İYİ Parti'ye geçen o milletvekilleri, Cumhurbaşkanı'nın ifadesi bu. Ben dedi gördüm dedi, Meclis Genel Kurulu'nda sözde İYİ Parti'nin sıralarına oturmadılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle.
Biz haber mi yaptık onu? Hiçbirisi gidip oturamadı.
Şimdi ben bu CHP'den istifa eden milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına baktım. Mesela o istifa eden milletvekillerinin birinin hesabında hala CHP NİDE milletvekili yazıyor. Diğer istifa eden milletvekilinin hesabında CHP Afyonkarahisar milletvekili, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu üyesi yazıyor. Hala. Bunlar CHP'den istifa edenler. CHP İzmir milletvekili, İzmir eski il başkanı yazıyor bir tanesinde. Birinde de CHP Genel Başkan Danışmanı, CHP Edirne milletvekili. Yani bu isimler CHP'den istifa ettiler ama hala da sosyal medya hesaplarında CHP milletvekili olduklarını ifade ediyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu olay dedi Güneş Motel olayından bile daha beter bir olay dedi. Siyaset tarihimizde görülmemiş bir olay. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 15 milletvekili bir gecede istifa ettirildi ve bir başka partiye toplu olarak geçtiler. Bunu da niçin yaptılar? İYİ Parti'nin seçimlere girememe ihtimaline karşılık yaptık gibi bir açıklama yapıldı. Ama YSK dedi ki zaten İYİ Parti seçimlere girme hakkını taşıyor ve seçimlere teşkilatlanma şartını taşıdığı için girebilir dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir açıklaması vardı grup konuşmasında. Dedi ki bu 15 milletvekilinin CHP'den istifa edip sözde İYİ Parti'ye geçmesi, sözde İYİ Parti ifadesi Cumhurbaşkanı'nın ifadesi olduğu için kullanıyorum. Sözde İYİ Parti'ye geçmesi bu partinin seçimlere girmesine yönelik bir operasyon değildir. İleride hangi amaçlara yönelik ordu ortaya çıkacaktır dedi.
İşte çok önemli bir cümle bu.
Evet.
Yani sözde İYİ Parti derken sözde niye kullanıyor sence? İYİ Parti diyebilir. Sözde sıfatı nereden geliyor?
Sen Cumhurbaşkanı özellikle kullanıyor bu ifadeyi. Onun için ben de kullandım.
Yeni hesaplar var. Hı-hı. Az önce ara vermeden önce ben başka bir şey söylemiştim. Hı-hı. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak derken FETÖ'nün adayı kim olacak dedim. Hı-hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamleyi tek başına yapamayacağını biliyoruz. Evet. Tayyip Egüley'in evinde gizli bir görüşme yapıyorlar Meral Akşener'le ve birdenbire böyle bir ampul yanıyor. Baloncuk çıkıyor. Ondan sonra akıllarına geliyor. 15 milletvekilini istifa ettirip bu tarafa geçiriyorlar. Yani böyle bir şey yok. Türk siyasi tarihinde yok. Kaldı ki akıllıca bir hareket de değil. Neden değil? Şöyle açıklamasını yapalım. Türk halkı her zaman mağdurdan yanadır.
Evet.
Mağdurun ve mazlumun yanındadır. Ve kabul edelim veya etmeyelim, beğenelim beğenmeyelim. İYİ Parti'ye de belli bir teveccühün olduğu aşikar. Şimdi eğer Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar almış olsaydı, İYİ Parti'yi seçimlere sokmama kararı almış olsalardı, onların B planı hazırdı. Hemen hepsi Demokrat Parti kılıfı altında, çatısı altında seçimlere gireceklerdi. Ve en büyük kozları da bu olacaktı meydana çıktığında. Bizi işte seçime bile sokmadılar, biz her imkanı kullanarak geliyoruz diyerek müthiş bir propagandaya dönüştüreceklerdi bunu. Şimdi böyle bir imkan varken siyaseten bunu da kullanmalarına engel oldular.
Evet.
Ben çok akıllıca yapıldığını düşünmüyorum.
Peki bu hamle neden yapıldı Fatih Atik? Kısa bir aradan sonra konuşalım. Sevgili dinleyiciler, satır arası programı devam ediyor. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkarabilecek mi, çıkaramayacak mı sorusunu konuşuyoruz. Fatih Atik, Reuters Haber Ajansı'ndan Ercan Gürses, değerli bir gazeteci arkadaşımız. Bu durumu özetleyen, kısaca özetleyen bir tweet atmış. Diyor ki, Abdullah Gül, Erdoğan'a karşı tek aday olmak istiyor. Meral Akşener adaylıktan vazgeçmiyor. Saadet Partisi Gül'ü her şartta adaylık için iknaya çalışıyor. Yarın her şey netleşir.
Evet.
Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi Abdullah Gül'ü muhalefetin ortak adayı yapmak istiyor. Bu netleşti. Ancak burada sorun şu, Meral Akşener de Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ediyor. Bugün İyi Parti'den yapılan açıklamalarda da Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayımızdır denildi. Şimdi burada muhalefetin ortak adayı gösterebilmesi için Meral Akşener'in ikna edilmesi gerekiyor. Bence CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndermesinin amacı da buydu. Yani Meral Akşener'i tek aday konusunda ikna etmek.
Yani en azından diyecekler ki sen partinin genel başkanı olarak seçime gir. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olma, milletvekili olarak mecliste yer al.
Evet, aynen öyle. Buna ikna etmek için CHP'den 15 milletvekili istifa ettirildi, İyi Parti'ye gönderildi ve bunun karşılığında da Meral Akşener'den şu isteniyor. Cumhurbaşkanlığına ortak aday göstereceğiz, sen de adaylıktan vazgeç. Ama Meral Akşener şu saate kadar vazgeçmedi, ısrar ediyor. Vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Muhalefet liderleri ve partiler arasındaki yapılan görüşmelerden sonra bu konuda net bir bilgiye ulaşabileceğiz. Tabi bu arada Abdullah Gül ikna edilebilecek mi, edilemeyecek mi?
Hala ikna edilmeye mi çalışılıyormuş?
Abdullah Gül'ün
her şartta aday olması için.
Talebi şu. Abdullah Gül diyor ki muhalefet partileri aday göstermez. Tek aday olarak benim arkamda dururlarsa ben adaylığımı koyarım. Ama muhalefet partilerinden başka bir aday çıkarsa ben aday olmam. Evet. Yani Meral Akşener aday olursa Abdullah Gül aday olmayacak.
Kendisini tartıştırmak istemiyor yani o cephede en azından.
Evet, kendisini tartıştırmak istemiyor. Bu neden? Bugün
riske
mesela
girmek istemiyor.
Bugün mesela Kılıçdaroğlu demişti ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını biz salı günü açıklayacağız demişti. Şu saat oldu, henüz açıklayamadılar ve muhtemelen de açıklamayacaklar. Abdullah Gül'ün kararını bekleyecekler. Meral Akşener'in ikna edilmesini bekleyecekler.
Bu süreç devam ediyor. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüştü. Hı hı. Meral Akşener'le. Meral Akşener görüşmelerimiz devam edecek dedi. Bence orada pazarlık yüksek. Hı hı. Meral Akşener de pazarlığın dozunu arttırıyor. Ben vazgeçmiyorum diyerek. Belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olma. Belki başka talepler gündeme gelebilir. Pazarlık devam edecek. Ben Akşener'in son kertede nereden partiyi kurduruluysa oradan gelecek bir talimatla, bir mesajla bu adaylıktan vazgeçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Onun yerine Abdullah Gül'ü aday göstereceklerdir. Ve Abdullah Gül'ün de ikna edilmeye çalışıldığı kanısında değilim. Zaten aday olacak yani. Aday olmayacağı olsa, aday olmama gibi bir kararı olsa bunu çıkıp çoktan deklare ederdi. Hı hı. Ve çok sayıda görüşme yaptığını biliyoruz. Ama öbür tarafta da hareket devam ediyor. Bugün mesela AK Partililer Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecekler. Hı hı. Daha sonrasında bu temaslar ilerleyen zamanlarda sıklaşarak sürebilir. Ayrıca bugün son dakika bilgisi geldi. Hı hı. Biz programa hazırlanırken. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün eski meclis başkanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la bir görüşme yapacağı iddiası ortaya atıldı. Buraya gelirken henüz tam teyit edememiştim ama bu da çok önemli bir gelişme. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'la görüştüğünde Bülent Arınç'ın Refah Partisi, Saadet Partisi ve AK Parti tabanındaki etkisini kullanmak isteyecektir AK Parti diye düşünüyorum. Hı hı. Bülent Arınç'ın Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana tavır açıklaması son derece önemlidir. Hı hı. Şöyle bir şey yaşamıştık daha evvelinde. Bir dönem Abdülhatif Şener genel merkezden, AK Parti'den kopuyordu biliyorsun yani. Ve daha sonrasında da koptu eleştirel açıklamalarından sonra. O dönemde Bülent Arınç henüz daha meclis başkanı da seçilmemişti. Çıkıp televizyonlarda şu açıklamayı yaptı. Hı hı. Abdüllatif böyle kameraya bakarak dedi ki, ey Abdüllatif bak kardeşim yanlış yoldan gidiyorsun. Bu işlerden yola yakınken vazgeç demişti. Bugün de Bülent Arınç'ın benzer bir tutuma girebileceğini ben düşünüyorum. Yani eğer Abdullah Gül aday olacaksa, ki olacak öyle görünüyor. Meral Akşener'in ben çok fazla direneceğini düşünmüyorum şahsen. Eğer bu tavrını sürdürürse Abdullah Gül aday olamaz. Senin dediğin gibi. Ama Meral Akşener vazgeçerse o zaman aday çıkacaktır, olacaktır. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın da buna karşı kendi tedbirlerini hazırladığını söylemek lazım AK Parti'nin. MHP ile zaten Cumhur İttifakı bunun bir ilk adımıydı. Bülent Arınç'ın, Ahmet Davutoğlu'nun ve diğer eski milletvekillerinin
Büyük Birlik Partisi'ne
Büyük Birlik Partisi'nin de bu ittifaka katılmasıyla bu tarafında boş durmadığını söylemek lazım. Ha şunu da belirtmek lazım. Dedik ki Cumhurbaşkanlığı seçimi kolay olmayacak. Ve beşli çeteden bahsettik. Evet. Bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, öbür tarafta kimler var? FETÖ, CHP,
HDP.
HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi. Yani müthiş bir savruluş var öbür tarafta. Evet. Ve Abdullah Gül'ü aday olarak göstermeye çalışıyorlar. Bir de şunu hatırlatalım. 2007'ye dönelim sevgili Bilal. Sen de o zaman yakından takip ediyordun parlamentoda mevzuyu. 2007'de Abdullah Gül aday olduğunda, aday olarak gösterildiğinde bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüren kimdi?
Cumhuriyet Halk Partisi'ydi.
Ve adaylığa karşı çıkan kimdi? O dönemin genel başkanı Deniz Baykal'dı. Evet. Seni köşke çıkartmayacağız diye, seni başkan yaptırmayacağız diye kampanya yürütmüştü. Ve ondan sonra seçime gidilmişti Türkiye'de erken
Çankaya
seçime.
Çankaya Köşkü'nde türbanlı bir cumhurbaşkanı istemiyoruz demişti.
Evet, aynen böyle söylemişti. Hı hı. Şimdi aradan 11 yıl geçtikten sonra CHP'deki bu savruluşun de gözden kaçılmaması gerekiyor. Ama Türk milletinin feraseti tüm oyunları bozacaktır diye düşünüyorum.
Fatih Atik, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri Avrupa Birliği üyesi ülkeleri gerdi. Ben anlamıyorum niye onlara giriyor.
Referandum da gelmişti.
Almanya, Avusturya, Hollanda ard arda açıklama yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasetçiler seçim çalışması yapmak için Avrupa ülkelerine gelmesin diye mesajlar yayınlıyorlar. Biz Avrupa'yı demokrasinin beşiği olarak biliyoruz. Avrupa'yı düşünce özgürlüğünün beşiği olarak biliyoruz. Ama maalesef söz konusu Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye olunca demokrasi, düşünce özgürlüğü bir kenara konuluyor. Yasakçı uygulamalar devreye giriyor. Avusturya, Almanya ve Hollanda başbakanlar açıklama yapıp bizim ülkemize seçim çalışması yapmak için gelmeyin diyorlar. Deseler de demeseler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz dedi Avrupa'da ilk mitingimizi Mayıs'ın kaçında yapacağız dedi. AK Parti siyasetçileri, diğer partilerin siyasetçileri gidip oralarda seçim çalışmaları yapacak. Oralarda yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da gidecekler sandıklarda oylarını kullanacaklar. Buna engel olamayacaklar. Bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden de bir karar çıktı. Bu kararı da buradan şiddetle ve nefretle kınıyorum. Türkiye'deki seçimlerin ertelenmesini istiyor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Buradan Türk milleti adına diyorum ki sana ne? Senin haddine mi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi? Sen bu konuda kararı veremezsin. Bu konudaki kararı Türk milleti verir. Türk milleti ne zaman seçimlerin yapılacağına kendisi karar verir. Sen haddini bil. Türkiye Cumhuriyeti'ne akıl vermeye, Türk milletine akıl vermeye haddin de yok, hakkın da yok. Otur oturduğun yerde demek istiyorum.
Hadi değerli, oradan diyoruz. Hadi
değerli
oradan.
Dinleyiciler, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sizlere sesimizin ulaşmasında yardımcı olan değerli arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta satır arasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Satır arası.